Ayrım 27.
Tanıtma kartı verilmesini bekleyen ve geçici görevli personel tesise resmi emirlere ve Birleşik Devletler tanıtma kartına dayanarak gireceklerdir. Yetki verilen yakınlar ve resmi Türk veya Birleşik Devletler tanıtma kartları ile girebileceklerdir. Tesislere giriş için gereken ayrıntılı uygulama düzenlemeleri, tesislere girişe ilişkin usuller hakkındaki bir direktifte yer alacaktır. 5. Tesisteki Birleşik Devletler kuvvetlerinin karargahında Amerikan bayrağı çekilebilir. 6. Tesis komutanı bu maddenin hükümlerine uygun olarak tesisin bütününe uygulanacak yönergeler çıkarabilir. Madde 4. Amaç, görev, konum, tesis planı, silah ve mühimmat miktarları, ana teçhizat kalemleri kadroları ve ABD kuvvet ve sivil unsur personel kadrolarına ilişkin ayrıntılar karşılıklı mutabakatla tespit edilecektir. Böylece izin verilen kuvvet ve kadro miktarlarındaki artışlar yetkili Türk makamlarının ön özüne tabi olacaklardır. Birleşik Devletler Hükümeti'nin yetkili makamları, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yetkili makamlarına, Türk sivil personeli de dahil olmak üzere tesislerden her birine atanmış personel miktarları ile görev teşkilatları hakkında 3 ayda bir rapor vereceklerdir. Taraflar personel atama işlemleri nedeniyle zaman zaman izin verilen personel kadro miktarının geçici olarak aşılabileceğini kabul eder. Madde 5. 1. 19 Haziran 1951 tarihli Kuzey Atlantik Anlaşması'na taraf devletler arasında kuvvetlerin statüsüne dair sözleşme hükümleri uyarınca Birleşik Devletler Hükümeti kuvvetler için gereken teçhizatı ve makul miktarlarda yiyecek, ikmal maddeleri ve diğer eşyaları münhasıran Birleşik Devletler kuvvetleri, mensupları, sivil unsuru ve yakınları tarafından kullanılmak üzere Türkiye'ye ithal veya Türkiye'den ihraç edebilir. Bu ithal ve ihraçları ABD yetkilileri Türk yetkililerini manifesto ile bildirecektir. 2. Teşhizat ana kalemleri ile silah ve mühimmatın Türkiye'ye ithali ve Türkiye içinde kesin yer değiştirmesi yetkili Türk makamlarının ön izine tabi olacak ve silah ve mühimmatın Türkiye içinde yer değiştirmeleri karşılıklı mütabık kalınacak güvenlik ve koruma tedbirleri altında yapılacaktır. Silah ve mühimmatın ve gizli nitelikteki teçhizat ve malzemenin gümrük denetimi için özel usuller konacaktır. 3. Modernleştirme sonucu değiştirilmek üzere belirlenecek teçhizat da dahil olmak üzere bir tesisin işletilmesi için ihtiyaç duyulan silah ve mühimmat ile teçhizat ana kalemleri ön bildirim yapılmadan Türkiye'den çıkartılmayacaktır. 4. Taraflardan biri tesislerdeki faaliyetini sona erdirmeden veya kendi yeteneklerini önemli ölçüde azaltmadan önce her iki tarafın yetkili makamları arasında istişare edeceklerdir. Madde 7. 1. Bu anlaşmanın amaçlarına uygun olarak TC hükümeti tarafından tahsis edilmiş islahat, tesisat, irtifak ve geçit hakları dahil devlet mülkiyetindeki arazi kendisinden herhangi bir bedel istenmeksizin veya talebe yol açmaksızın Birleşik Devletler Hükümeti'nce kullanılmaya devam olunacaktır. Bu madde, bu arazi sahalarının islahat, tesisat, irtifak ve geçit haklarının mülkiyetinin Birleşik Devletlere verildiği şeklinde yorumlanmayacak ve bu anlaşmanın amaçlarına uygun olarak Birleşik Devletler Hükümeti'ne belirli mülkleri sağlayan mevcut özel kira mukavelelerinin hükümlerini etkilemeyecektir. 2. Bu anlaşmanın amaçlarına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nce Birleşik Devletler Hükümeti'ne tahsis edilen arazi sahaları üzerinde Birleşik Devletler tarafından veya onun adına inşa veya tesis edilen bütün taşınmaz mallar, toprağa bağlı mallar dahil olmak üzere inşa veya tesis tarihlerinden itibaren TC Hükümeti'nin malı olacak ve Türk yetkililerince Birleşik Devletler Hükümeti'ne ve onun personeline bu anlaşma amaçlarına uygun olarak söz konusu malları kullanma hususunda verilen yetkiye halel getirmeksizin bu şekilde tescil olunacaktır. Bu tür taşınmaz malların Birleşik Devletler tarafından kullanımının kati sona ermesini müteakip söz konusu kullanım hakkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne geçecek ve eğer varsa bakiye değeri geçmiş uygulamalar dikkate alınarak karşılıklı mutabakat ile tespit edilecektir. Söz konusu malları temel tesisat sistemleri ve binalara sürekli olarak eklenmiş veya yerleştirilmiş diğer sabit eşyada dahil olacaktır. 3. TC Hükümeti, Birleşik Devletler Hükümeti tarafından veya onun adına bu anlaşmanın amaçları için Türkiye'ye ithal edilen veya Türkiye'de temin olunan her çeşit teçhizat, malzeme ve ikmal maddeleri Birleşik Devletler Hükümeti tarafından elden çıkarıldığı takdirde mütabık kılınacak düzenlemelere uygun olarak öncelikle iktisap hakkına haiz olacaktır. 4. Tesislerde yeni binaların veya toprağa bağlı diğer malların inşası ve mevcut binaların temel yapısını değiştiren yıkma, sökme, tadilat ve modernleştirme yetkili Türk makamlarının ön iznine tabi olacaktır. Madde 8. 1. Mühnasıran Türkiye tarafından yürütülen faaliyetler için kullanılan veya Türk personeli tarafından kullanılan mahaller hariç, tesislerin işletme ve bakım masrafları ve tesislerde karşılıklı olarak mutabık kalınmış inşaat modernleştirme, tadil ve onarım masrafları Birleşik Devletler Hükümeti'nce karşılanacaktır. 2. Taraflardan her biri kendi personel masraflarını ödeyecektir. 3. Birleşik Devletler Hükümeti'nce talep edilen ve TC Hükümeti'nce tesisin çevresine kadar götürülmesi sağlanan mahalli kolaylıkların tesise iletilmesi masrafları Birleşik Devletler Hükümeti'nce karşılanır. Madde 9. 1. NATO savunma planlarını desteklemek üzere İncirlik tesisinde konuşlandırılmasına izin verilen Birleşik Devletler rotasyon filosu uçaklarının ve bunların destek birliklerinin ve bu anlaşmanın birinci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca izin verilen faaliyetleri destekleyen uçakların Türkiye'ye geliş ve gidişleriyle faaliyetleri uygulama anlaşmalarına uygun olarak yürütülecektir. Bu anlaşmalar ayrıca aşağıdaki hususları kapsayacaktır. A. İncirlik tesisinin ortak kullanımı ve hava trafik kontrol hizmetlerinin sağlanması usulleri ve İncirlik'teki rotasyon filosu uçaklarının eğitimine ait usuller. 2. NATO planlarını destekleyen ilave eğitime ait usuller tespit edilecektir. Bu eğitimin uygulanması ayrı protokoller yoluyla gerçekleştirilecektir. 3. Bu faaliyetleri destekleyen uçaklar söz konusu faaliyetleri hizmet eden muayyen askeri ve sivil hava alanlarına ineceklerdir. Bu faaliyetlerle ilgili olarak hareket eden ikmal gemileri TC hükümetince izin verilen Türk limanlarına girecektir. 4. Birleşik Devletler uçaklarının Türkiye'ye gelişi, gidişi ve tesisler arası uçuşlarını kolaylaştırmak için bu anlaşmaya uygun hükümler getirilecektir. Madde 11. 1. Birinci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tesisler yetkili Türk makamlarının denetimine tabidir. Söz konusu denetlemeler tarafların yetkili makamları arasındaki karşılıklı olarak tatminkar idari düzenlemelere dayanacaktır. Madde 12. Bu anlaşmadaki hiçbir husus, TC hükümetinin olağanüstü durumlarda milli varlığını korumak için uluslararası hukuka uygun olarak gerekli kısıtlayıcı tedbirleri almak hususundaki doğal hakkını halaldar edemez. Madde 13. 1. Bu anlaşma uyarınca, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacaktır. Taraflardan biri bu ilk 5 yıllık sürenin bitiminden 3 ay önce bu anlaşmanın feshini ihbar etmediği takdirde tarafların mütabakatı ile yahut müteakip her yılın bitiminden 3 ay önce taraflardan birinin feshi ihbarında bulunması suretiyle sona erdirilinceye kadar birer yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 2. Bu anlaşmanın sona ermesi halinde Birleşik Devletler Hükümeti hukuken sona erme tarihini takip eden bir yıl içinde geri çekme ve tasfiye işlemlerini tamamlayacaktır. Bu anlaşma söz konusu geri çekme ve tasfiye amacı için yürürlükte addolunacaktır. Ek 5. Başkana gizli mektup. Rockefeller'dan Başkan Eisenhower'a 1956'da yazılan mektup. Sevgili Başkanım, az gelişmiş ülkeler için daha akıllı ve cesur bir yardım programı hakkında yapmış olduğum teklifler dolayısıyla Camp David'de cereyan eden uzun ve yorucu tartışmalara tekrar dönmeyi gereksiz bulurum. Bununla beraber gereksiz siyasi olaylar tartışmalarımızın verimsiz olmadığını göstermiştir. Bu bakımdan herhangi bir orijinallik iddiası taşımayan ve fakat dış politikamızın önemli sorunlarından birini teşkil eden mesele hakkında yararlı olacağına inandığım görüşlerimi bildirmenin zamanı gelmiştir. Dış politikamızın genel çizgisi hakkında hükümetle temelde hiçbir fikir ayrılığım yoktur ve hiçbir zamanda olmadı. En azından herhangi bir insan kadar askeri paktların önemini ben de kabul ediyorum. Fakat bunların şimdiye kadar Dışişleri Bakanlığı'nın yapa geldiğinden daha başka bir biçimde ele alınması gerektiği kanısındayım. Tam da şu sırada Rusların izlediği aktif dış politika sonucu askeri paktların gittikçe halkların gözünden düşmekte olduğu gerçeğini görmezlikten gelemeyiz. Geçen 2-3 yıl boyunca askeri paktlar politikamızın ciddi darbeler yemiş olduğu gerçeğini de görmek zorundayız. SEATO paktı bunun en belirgin örneğidir. En önemli Asya ülkeleri bu pakta girmeyi reddettiler. En son askeri projelerimizin kaderi evvelkilerden daha da kötü oldu. Örneğin Bağdat paktı. Oysa bu paktı Dulles, Amerikan diplomasisinin önemli bir başarısı, İngilizler de kendi başarıları olarak ilan etti. Bağdat paktının kağıt ve harita üzerinde iyi bir görünüş arz ettiği doğrudur. Zira bu pakt, Orta Doğu'nun 4 ülkesini bizim çıkarlarımıza uygun düşen tek bir askeri pakt içinde toplamaktadır. Bu ülkeler komünist dünyanın güney sınır çizgisi üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca kıymetli stratejik ham madde rezervlerini ve kalabalık insan gücüne sahiptir. Bağdat paktı üyesi olan Türkiye, aynı zamanda NATO yoluyla bizim savunma sistemimize bağlanmıştır. Pakistan ise aynı zamanda SEATO üyesidir. Orta Doğu'daki birçok Arap ülkesi Bağdat Paktı'nın kendi ulusal çıkarlarına karşı olduğunu ileri sürerek bu pakta girmemişlerdir. Gerçekten de yarattığımız bu askeri paktlar ne Güneydoğu Asya'da ne de Orta Doğu'da arzuladığımız hedeflere ulaşmamıştır. Çünkü bu paktlar başarıya ulaşmaları için hayati önem taşıyan bazı ülkeleri işlerine almaya muvaffak olamamışlardır. Bütün bunlarla bu askeri organizasyonların bizim için bir değeri olmadığını, kurulmamaları gerektiğini söylemek istemiyorum. Ben bu paktları değil, onların kurulmasında kullanılan yol ve metotları eleştiriyorum. Şu meşhur Standard Oil Trust'ı için iyi olan ABD için de iyidir tekerlemesini burada tekrarlamak istemiyorum. Fakat yine de gerek Bağdat Paktı'nın gerekse SEATO ülkelerinin çok değerli kaynaklarından bizim yeterince yararlanamadığımız gerçeğini gözden uzak tutamam. Ayrıca bu paktlar bizim için hayati önem taşıyan köprü başlarının güvenliğini dahi garanti altına alamamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Asya politikamızın başarısızlığı, Rus yöneticilerinin Hindistan, Burma ve Afganistan'a yaptıkları ziyaretlerin ve Sovyetlerin bu bölgede büyük yatırımları kapsayan ekonomik işbirliğine gösterdikleri büyük arzu ve teşebbüslerin ışığı altında incelenecek olursa çok daha açıklık kazanır. Bugüne dek maalesef etkili bir şekilde karşı koymayı başaramadığımız bu Rus adımları, bütün Asya ülkelerinin geleceği bakımından geniş ölçüde ekonomik ve politik sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden biz mevcut askeri pakt ve anlaşmaları sağlamlaştırmak yanında yenilerini de kurmak istersek, bu cins paktların çeşitli ülkelerle olan ilişkilerimizde zorunlu ve uygun bir biçim olduğunu kabul etmek şartıyla karşımıza çıkan yeni duruma uygun davranış göstermekle işe başlamalıyız. Bizim politikamız hem global, yani dünyanın bütün kara parçalarını kapsayan, hem de total olmalıdır. Yani politik, askeri, ekonomik, psikolojik tedbirleri ve özel metotları bir bütün içinde bir araya getirmelidir. Başka bir deyişle yapılacak şey atlarımızın hepsini bir tek arabaya koşmaktır. Görüşümü daha iyi ortaya koyabilmek için yüzeysel de olsa dış politikamıza ait birkaç ilkenin Avrupa ve Asya'da nasıl uygulandığını tahlil etmeye çalışacağım. Bilindiği gibi Avrupa'da ekonomik yardımla işe başladık. Marshall Planı olmasaydı NATO'nun kurulması mümkün olamazdı. Marshall Planı ile gerçekleştirilen şey, baskının her çeşidinin kullanıldığı koordine bir dış politikayı sağlamak oldu. Bu politika ise umduğumuz ve planladığımız gibi sağlam bir askeri paktın kurulmasına götürdü. Asya'daki çabalarımız daha az başarılı sonuçlar verdi. Kanaatimce bunun esas nedeni tek şeyle açıklanabilir. Kurulmasını arzu ettiğimiz ittifaklar için gerekli ekonomik hazırlıkların önemini küçümsediğimiz bir dönemde şiddet ve baskı anlayışı fazlasıyla göze batacak şekilde ortaya kondu. İttifakların askeri yönü çok sivriltildi. Hayati önem taşıyan ekonomik görüşün Dışişleri Bakanlığı'nca küçümselmesi, SEATO ve Bağdat Paktları'nın kum üstüne inşa edilmesine yol açtı. Bence bu kum çimento ile pekiştirilmelidir. Bayrağın ticareti takip etmesi bir Amerikan geleneğidir. Bu akıllı geleneğe rağmen biz bütün enerjimizi SEATO'nun askeri yönünü harcadık. ABD'nin Chiang Kai-shek ile birlikte Komünist Çin'e karşı açacağı bir savaşa SEATO üyelerinin katılacağını tasavvur etmek hemen hemen imkansızdır. Bununla birlikte Dışişleri Bakanlığımız böyle bir tasavvurun hesabı içindeydi. Kaçınılmazlığını sizin de şimdi bizzat kabul ettiğiniz ekonomik tedbirlerin düşüncesizce atılan askeri adımlar yüzünden neticesiz kaldığı bir gerçektir. Bu gerçeğin hükümet adamlarımız tarafından gittikçe görülmesi beni memnun etmektedir. Eğer askeri paktların ve kuruluşların yolları önceden ekonomik tedbirlerle düşememişse atılacak askeri adımlara itiraz edilmemesi gerekir. Sayın Başkanım, biliyorsunuz ki dünyanın geniş bölgelerini kapsayan az gelişmiş ülkelerde sermaye, teçhizat, idari personel ve teknik uzman eksikliği en önemli meseledir. Bütün planlamalarımızda bu gerçeği daima hesaba katmak zorundayız. Askeri pakt ve tedbirlerin gerekliliğine inanıyorsak bunların faturasını da ödemeye hazır olmak gerekir. Düşüncelerimin pratikteki en somut örneği hatırlayacağınız gibi bizzat meşgul olduğum İran tecrübesidir. Ekonomik yardım hareketi geçirerek İran petrolüne el koymayı başardık ve bu ülkenin ekonomisine yerleştik. İran'da ekonomik pozisyonumuzun kuvvetlenmesi bu ülkenin dış politikasının kontrolümüz altına girmesini ve özellikle Bağdat Paktı'na üye olmasını sağladı. Hali hazırda İran Şahı elçimize danışmadan hükümetinde herhangi bir değişiklik yapmaya bile cesaret edememektedir. Kısaca söylemek gerekirse, burada ileri sürülen düşünceler beni ve arkadaşlarımı politik programımızın aşağıdaki temel ilkeleri oturtulması zorunluluğuna götürdü. 1. Biz, askeri paktlarımızı kurmayı ve sağlamlaştırmayı hedef alan tedbirlere devam etmekteyiz. Çünkü bu paktlar herhangi bir komünist saldırısını ve ulusal hareketleri önlemekte faydalı olacaktır. Bundan başka Asya'da ve Orta Doğu'daki pozisyonlarımızı her yönden sağlamlaştıracaklardır. Şu önemli gereği gözden uzak tutamayız. Magnezyum, krom, kalay, çinko ve tabii kauçuğumuzun tamamı, bakır ve petrolümüzün önemli bir kısmı, kurşun ve alüminyumun 1/3'ü deniz aşırı ülkelerden gelmektedir. En önemlisi ABD tarafından kurulmuş askeri paktlardan herhangi birinin etki alanında bulunan Asya ve Afrika'nın bazı az gelişmiş bölgelerinden gelmektedir. Süper stratejik maddelerin, bu arada uranyumun durumu da yukarıdakiler gibidir. 2. Bu askeri paktları sağlamlaştırmak ve genişletmek için Marshall Planı'nın Avrupa'da bize sağladığı kadar ya da ondan daha büyük ölçüde politik ve askeri nüfus garantileyecek genişlikte bir ekonomik yayılma planını Asya, Afrika ve diğer az gelişmiş bölgelerde uygulamak zorundayız. Bunun için az gelişmiş ülkelere yaptığımız ekonomik yardımların büyük kısmı askeri paktlarımıza hizmet etmek üzere kurulmuş olan kanallardan akmalıdır. Bu ise bizi askeri paktları cazip hale sokmaya götürmelidir. Zorunlu hallerde bu paktların biçimlerinde belirli değişiklikler düşünülmelidir. Başka bir deyişle askeri paktların ekonomik yanını mümkün olduğu kadar belirgin hale getirmeliyiz. Bizim askeri paktlarımızı çekmek istediğimiz ülkelere geniş ölçüde ve akıllıca ekonomik yardımlar yapmalıyız. Fakat bunu şimdiye kadar yaptığımızdan daha dikkatli ve elastiki bir biçimde yapmak gerekmektedir. Çok özel durumlarda herhangi bir şart ile koşmamalıyız. İkinci dönemde hem politik hem de askeri şart ve taleplerimizi kabul ettirme yolu açılmış olacaktır. 3. Bu ülkelerden hareketle Amerikan iktisadi yardımının yapılacağı ülkeleri 3 grupta toplamayı teklif ediyorum. Ekonomik işbirliğinin çeşitli biçim ve metotları bu her 3 grupta da kullanılmalıdır. Oltadaki balık Türkiye. Birinci gruba bizimle dost olan ve bize uzun süreli sağlam askeri paktarla bağlanmış olan anti-komünist hükümetlerin iktidarda olduğu ülkeler girer. Bu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim. Genişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye'ye bazı aylarda düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini artırıp mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu tip ülkelere Türkiye gibi doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir. Ama bu ancak bize uygun ve bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır. Bunlarla bağıntılı olarak özel sermaye yatırımlarını da ayarlamak gereklidir. Hükümet, özel sermaye yatırımlarını cesaretlendirmeli ve onlardan akıllıca yararlanmasını bilmelidir. Bu yatırımlar yardımıyla birçok politik amaca ulaşılabilir. Bu tip özel sermaye yatırımları zamanla bütün gayrimeşru muhalefeti ve politikamıza karşı mukavemeti ortadan kaldırabilmeli veya nötralize edebilmelidir. Ayrıca bizi desteklemekte kararsız ve sallantılı olan bütün şahsi teşebbüs ve menfaat çevrelerini etkilemelidir. Aynı zamanda ABD ile işbirliğine hazır yerli iş adamlarına yardım artırmalı ve böylece bu iş adamlarının ilgili ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, buna dayanarak politik etkilerinin artması sağlanmalıdır. İkinci grup, tarafsız bir politika güden veya o eğilimi gösteren ülkeleri kapsamaktadır. Bu durumda devlet yardımları ve kredilerin ağırlığı, bu ülkelerde bizim için gerekli ekonomik koşulların yaratılmasına kaydırılmalıdır. Bu koşullar zamanla bizim için çalışmalı ve bu ülkelerin bize bağlı askeri pakt ve birliklere kendiliklerinden girmelerini sağlamalıdır. Bu politikanın temel hedefi, bu ülkelerde ekonomik ilişkilerimizin artırılması sonucunda yerli ekonominin kilit noktalarını ele geçirmektir. Bu ülkelerdeki özel yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmeyen hükümetlere karşı olan grup ve kişiler desteklenmelidir. Böylece bu ülkelerdeki yeni politikamızın temelini sağlam bir şekilde atabiliriz. Bu gruba giren ülkelerin en önemlisi Hindistan'dır. Üçüncü grup daha sömürge halinde olan ülkeleri kapsamaktadır. Bu ülkelere yapılan özel sermaye yatırımlarının artırılması için gerekli işlemler süratle tamamlanmalı. Özel bir program dahilinde bu ülkelere daha fazla iktisadi yardım verilmelidir. Ayrıca bu ülkelerdeki sömürge idaresine karşı savaşan yerli iş adamları desteklenmelidir. Bu gruptaki ülkeler için uygulayacağımız politikanın birinci aşamasında iktisadi yardım, yerli ortaklarla karma tesisler kurmak şeklinde olabilir. Bu tip ülkeleri desteklememiz halinde onları yumuşatıcı etkimizin tümünü kaybedebileceğimizi bilmeliyiz. Eğer bunlar yapılmazsa bu ülkelerde bağımsızlık isteğinden öyle kuvvetli bir milliyetçilik doğabilir ki, bu sömürge ülke yalnız eski sömürücü ülkenin kontrolünden çıkmakla kalmaz, bizim de kontrolümüzden çıkabilir. Bu grubun en önemli ülkesi Belçika Kongosu'dur. Her üç ülke grubuna da yapılacak geniş iktisadi yardımlarda ABD'nin karşılık beklemeden yardım ettiği ve işbirliği yapmak isteğinde samimi olduğu intibar yaratılmalıdır. Elimizdeki bütün propaganda olanaklarıyla durmaksızın az gelişmiş ülkelere yapılan Amerikan yardımının karşılıksız bir yardım olduğunu, art niyet taşımadığını bütün kafalara sokmalı, bu konuda hiçbir masraftan çekinmemeliyiz. Bu arada antikomünist çalışmalarımıza, ideolojik savaşa ara vermemeliyiz. Bu ülkelere yatırım yapan kapitalistlerimiz, teknik eksperlerimiz ve diğer uzmanlarımız az gelişmiş ülkelerin milli ekonomilerinin bütün dallarına girmeli, onları bizim çıkarlarımıza göre geliştirmelidir. Bu ülkelerdeki politik bakımdan güvenilir yerli iş adamlarının ulusal çabaları da teşvik edilmelidir. Bütün bu tavsiyelerin hepsi uygulandığı takdirde ABD'nin uluslararası prestijinin bütünüyle artacağına, ayrıca gelecekte karşılaşacağımız her türlü askeri görevlerin yerine getirilmesinin kolaylaşacağına şüphe yoktur. Çünkü böylece mevcut askeri paktar sağlamlaştırılmış ve yeni bir ruhla doldurulmuş olacaktır. Aramızdaki yakın dostluk ve sempatiden emin olmasaydım, ve bu fikirlerin genel politikamızı sağlam ve doğru bir temel oturtacağı ümidini taşımasaydım, size bu tafsilatlı mektubu yazmazdım. Dış politikamızın ağırlık noktasının bir başka düzeye aktarılması ile ilgili düşüncelerimin hepsini kabul etmek lazım ki, bu mektup çerçevesi içinde anlatma imkanını bulamadım. Yeni politikanın yürütülmesinden sorumlu olan sizin ve çalışma arkadaşlarınızın Asya'da ve özellikle Orta Doğu'daki pozisyonlarımızı kuvvetlendirici tedbirlerin alınması zorunluluğuna artık inanmış olmanız ve üzerinde durduğum ana meselelerinin öncelik tanınması gereken çeşitli yönlerini tekrar ele almaya karar vermeniz en büyük arzumdur. Geleceğin tarihçilerinin ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki ikinci 10 yıl içinde izlediği pasif dış politika yüzünden hür dünyanın karanlığa boğulduğunu yazmalarını imkan vermemeliyiz. Derin saygılarımla Nelson Rockefeller. Ek 6. Konu. ABD Yönetimi ve Türkiye. Katılanlar Richard Perl, ABD Savunma Bakanı Yardımcısı. Richard Burt, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı. Yöneten Mehmet Ali Birant. Perl. Türkiye'deki üsler çevik kuvvet için hazırlanmıyor. Türkiye'de inşa edilecek üsler Sovyetlerin İran'a olası bir saldırısında son derece önemli caydırıcı rol oynayacaktır. Burt. Reagan yönetimi Ermeni katliamını kabul etmiyor. Türkiye Orta Doğu'daki rolünü kendi saptar. İran'ın eski rolünü Türkiye'ye vermeye çabalamak söz konusu olamaz. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burt ve Savunma Bakan Yardımcısı Perl, arkadaşımız Mehmet Ali Birand'ın sorularını Washington'da yanıtladı. Birand'ın soruları ve Burt ile Perl'ün verdiği yanıtlar aynen şöyle. Birand, İran ve Afganistan olaylarından sonra Türkiye'nin bölgedeki stratejik öneminin arttığı sürekli şekilde ve ısrarla vurgulanıyor. Türkiye'nin stratejik önemi eskiden neydi, şimdi nasıl görülüyor buradan? Perl, Doğu ile Batı, Varşova Paktı ile NATO arasındaki savunma ilişkileri açısından bakan kişiler için Türkiye'nin daima önemi vardı. Afganistan ve İran olayları Türkiye'nin stratejik önemi hakkında başka düşünce sahibi olanları etkiledi ve görüşleri değiştirdi. Onların gözünde Türkiye'nin önemi arttı. Yoksa jeopolitik açıdan olaylara bakanlar için Türkiye daima önemliydi. Birand, sözünü ettiğimiz olaylar bölgede çok şey değiştirdi. Perl, bence Türkiye'ye karşı tehlike arttı. Sovyetler bugün daha rahat hareket edebilecek durumda. Ani bir harekette bulunma kapasiteleri arttı. Basra Körfezi'ni sarmak Sovyetlerin tarihsel isteklerinden biriydi. Unutmamak gerekir ki 1788'de Büyük Katerina bütün bölgeyi ele geçirebilmek için Mısır Körfezi'nden inmeyi planlamıştı. Birand. Mr. Burt,